Ayrım 5. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri 1. cilt, Sinan Meydan, sayfa 68. Atatürk'ün akıllı projelerinin sırrı, Beyaz Zambaklar ülkesinde. Atatürk'ün akıllı projelerinin pek çok ilham kaynağı vardır. Yaşadığı çağı ve toplumsal çevreyi çok iyi analiz edebilen, geleceği kurgularken geçmişten çıkarttığı derslerden, tarihten çok ustaca yararlanan ve her şeyden önemlisi çok okuyan Atatürk'e ilham veren çok sayıda olay, kişi ve kitap vardır. Bakınız, Şerafettin Turan, Atatürk'ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, düşünürler, kitaplar, Ankara 1989. Atatürk, akıllı projelerini hazırlarken bütün bu olaylardan, kişilerden ve kitaplardan yararlanmıştır. Ancak Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni adeta yoktan var ederken geliştirdiği akıllı projelerin en önemli ilham kaynaklarından biri, Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabıdır. Grigori Petrov'un 1923'te kaleme aldığı bu kitapta Finlandiya'nın nasıl yokluk ve yoksulluktan kurtulduğu anlatılmıştır. Kitapta Snellman adlı bir idealistin ve ona inananların yoksul, sarhoş Finlandiya'yı nasıl uyandırdıkları detaylandırılmıştır. Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabında Finlandiya'dan şöyle söz etmiştir. Ülkenin refahı, devletin gücü ve halkın cesareti tek tek insanların, yöneticilerin iradesine değil de vatandaşların tümünün iradesine bağlıdır. Buna en iyi örneği 2 milyonluk ülke Finlandiya teşkil eder. Bu ülke sert bir iklime sahiptir. Sık sık yağmur yağar, devamlı sis çöker, dondurucu soğuklar bahara kadar sürer. Kış Ağustos'ta başlar, toprak verimsizdir. Ya taş mermer ya da alçak bataklık vadileri. Neredeyse hiç işe yarar maden yoktur. Çiftçilik binbir güçlükle sürdürülür. Ahalinin kendisi hiçbir zaman bağımsız bir devlette yaşadığını hissetmez. Ya bir komşu ülkenin esareti altındadır ya da bir diğerinin. Bu ülke Finlandiya'dır. Finlandiyalılar çok sevdikleri ülkelerini Suomi diye adlandırırlar. Bu kelime Fin dilinde bataklıklar ülkesidir. Kitabında bataklıklar içerisinde doğal madenlerden yoksun bu küçük ülkenin nasıl ayağa kalktığından ve nasıl kusursuz bir ekonomik, siyasal ve kültürel düzene kavuştuğundan söz eden Petrov, bütün bu değişimin ülkedeki yaşam mimarlarının yorulmadan çalışan vatandaşların ve aydınların sayesinde gerçekleştiğini belirtmiştir. Grigori Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde çeviren Süphane Mirzayeva, İstanbul 2007 sayfa 22, M. Vituksnovskaya'nın ön sözünden. Petrov, önce yine Finlandiya'yı anlatan Bataklıklar Ülkesi adlı küçük bir kitap yazmıştır. Petrov bu kitabında Finlandiya'nın bir zamanlar nasıl berbat bir bataklıklar ülkesi olduğunu anlatmıştır. Daha sonra yazdığı Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde ise Finlandiya'nın berbat bir bataklıklar ülkesinden nasıl çok uygar bir beyaz zambaklar ülkesi haline geldiğini anlatmış ve bu olağanüstü rejimi Rusya'ya örnek göstermiştir. Adı geçen eser sayfa 25. Snellman ve arkadaşları, halk öğretmenleri sıfatıyla sürekli hizmet ederek bataklıklar ülkesini beyaz zambaklar ülkesine dönüştürmeyi başarmışlardır. Adı geçen eser, sayfa 81. Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı, Türkiye'den önce Bulgaristan ve Yugoslavya'da büyük etki yaratmıştır. Kitap 1924 yılında Bulgarca'ya çevrildiğinde dönemin eğitim bakanı, M. Yuvan, kitabın ön sözünde Fin modelinin Bulgaristan'ın toplumsal problemlerini çözmek için ideal bir örnek olacağını yazmıştır. Kitap Bulgaristan'ı öyle etkilemiştir ki, 1926 yılında ülkede Grigori Petrov adlı kültürel bir grup kurulmuştur. Bu grubun amacı Petrov'un Fin halkı için düşündüklerini Bulgaristan'da hayata geçirmektir. Bulgaristan'da kısa sürede 14 baskı yapan kitap adeta her vatandaşın okuması gereken bir eğitim kitabı haline gelmiştir. Adı geçen eser sayfa 43. Kitap, Yugoslavya'yı da derinden etkilemiştir. Kitap, Yugoslavya'daki gençlik kuruluşları olan Sokollar tarafından 1941 yılında Grigori Petrov, Yaratma Gücünün Havarisi adıyla yayınlanmıştır. Adı geçen eser sayfa 43. Kitabın en çok etkilediği ülke hiç tartışmasız Türkiye'dir. Kitabın Türkiye'deki etkisini M. Vituksnovskaya şöyle ifade etmiştir. Aynı dönemde Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Türkiye'de de ilginç gelişmelere konu oluyordu. Kitap, Bulgarca'dan Türkçe'ye çevrilmiş ve 1928'de İstanbul'daki kitapçılarda yerini almıştı. O anda Türkiye geçiş ve modernleşme dönemi yaşıyordu. Bu düşüncelerin başında Türklerin atası Kemal Atatürk yer alıyordu. Bu kitapla Atatürk'ün nasıl tanıştığı bilinmiyor fakat okuduğunda çok etkilendi ve bu kitabın okullardaki ve özellikle askeri okullardaki eğitim programına dahil edilmesini emretti. Yıllarca Türk subayları Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı ülkelerindeki yenilenen hayatı yönetmek için okudular. Kitap Türkiye'de 16 kez baskıya gitti ve 12 ile 25 bin adet basıldı. Baskıların birinde kitaba şöyle bir ön söz yazılmıştı. Beyaz Zambaklar Ülkesinde Türkiye'de modern Türkçe ile yazılmış en çok okunan kitaplardan biridir. Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabının Fin baskısındaki ön sözünde 1978 karakteristik bir örnek veriliyordu. 1960'ta Türkiye'de Cemal Gürsel tarafından darbe yapıldı. Birkaç ay sonra darbede yer alan subaylara dünya görüşlerini ve eğitim derecelerini öğrenmek amaçlı anket yapıldı. Ankette şöyle bir soru da vardı. Okuduğunuz hangi kitap sizi en çok etkiledi? Cevapların çoğu aynı kitaba işaret ediyordu. Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Adı geçen eser sayfa 43-44. Peki ama Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitap Atatürk'ü neden bu kadar derinden etkilemişti? Bu sorunun yanıtını vermek için Petrov'un kitabına göz atmak gerekecektir. Petrov kitabında dağlık, bataklık, yoksul, geri kalmış Finlandiya'nın, yaşam mimarları adını verdiği okumuşların ve aydınların Snellman önderliğinde halkın içine girerek halkla birlikte bıkıp usanmadan çalışmaları sonunda geliştiğini anlatmıştır. Petrov kitabında Finlandiya milliyetçiliğinin doğuşunu, binlerce Finlandiyalının ülkelerinin gelişmesi için verdiği savaşı, vatandaşların bütün güçleriyle ülkelerinin gelişmesi, özgür olması için harcadıkları emeği, ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal gelişmeleri büyük bir hayranlıkla anlatmıştır. İşte Atatürk, kitapta çok çok samimi ve gerçeğe uygun bir şekilde anlatılan bu topyekün kalkınma düşüncesinden etkilenmiştir. Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı okuduğumuzda hepimizin dikkatini çekecek şu ifadeler muhtemelen Atatürk'ün de dikkatini çekmiştir. 1. Milli uyanış. 2. Milli devlet. 3. Milli eğitim ordusu. 4. Halk üniversitesi. 5. Kültürlü, akıllı, aydınlanmış emek. 6. Kültür misyonerliği. 7. Halkın aydınlatılması. 8. Aydınların halkı anlaması, halka yardım etmesi. Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitapta Atatürk'ü en çok etkileyen bazı bölümler muhtemelen şunlardır. 1. Emek ve çalışma. Petrov kitabında Finlandiya'nın uygarlık savaşının arkasındaki sırrın emek ve çalışmak olduğunu belirtmiştir. Sadece emek ve emek var. İnsan emeği, öküz emeği ve akıllı emek, aydınlatmış emek. Bilgiyle 10 kez, 100 kez, 1000 kez güçlendirilmiş emek. Bir yanda zincire vurulmuş toprak kölesi, iradesiz, yabancı ellerden olan emek, baskılı emek. Adı geçen eser sayfa 69. Sadece çalışmak gerek. Biz genç halklar Alman, Fransız ya da İngilizlerden 2, 3, 10 kat daha fazla çalışmalıyız. Onlara yetişmeliyiz ve onları geçmeliyiz. Adı geçen eser sayfa 168. 2. Yeni devlet ideali. Petrov kitabında zamanı geldiğinde eski devlet sisteminin yenilenmesi gerektiğini belirtmiştir. Devlet rejiminin köhne temelleri, halkı yöneten eski kurallar geçmişte anlamlı olsa da artık geçerli değildir. Eski bir deyiş vardır. Yeni toplumlar, yeni şarkılar üretirler. Gün geçtikçe nesiller değişiyor, yenileniyor. Yeni anlayışlar, yeni hedefler, yeni istekler oluşuyor ve bu yeni nesilleri eski, geri kalmış kurallarla yönetemezsiniz. Onları yönetmek için yeni, akıllı, adil ve sağlam bir devlet yönetimi oluşturmak gerek. Adı geçen eser sayfa 50. 3. Milli devlet, dil ve tarih çalışmaları. Petrov kitabında Finlandiya Müzesi'ni yaratanların milli devlet modelini tercih ettiklerini belirtmiştir. Biz İsveçli değiliz, Rus olmak da istemiyoruz, o zaman Finlandiyalı olalım. Fakat bütün milli duygularla Finlandiyalı olmak için çok çalışmak gerekir. İlk milli uyanışın önde gelenleri başından beri dilin, milliyetçiliğin temelini oluşturması gerektiğinin farkındaydılar. Arvidsson şöyle yazıyordu. Öncelikle dilimizi saymalı ve korumalıyız. Ne var olduğu sürece biz kendimizi halk olarak hissedebiliriz. Atalarımızın dili kaybolursa halk da kaybolur ve mahvolur. Milli edebiyat oluşturulmalıydı. İşte bu yüzden Fin halkının epik destanı olan Kalevala'yı derleyip toplamak ve yayımlamak Lönnart'a düştü. En başından beri halk edebiyatının oluşması Finlandiyalılar tarafından önemli bir milli olay olarak algılandı. Halk genel tarihine, kültürel köklerine kavuştu. Dil ise kültürün, sanatın dili haline geldi. Finlandiya'da yaşayan birçok İsveç elit tabakasının temsilcileri de Fin halkı gibi düşünüyor ve onların bir araya gelerek bir ülkede milli bir devlet oluşturabileceklerini biliyorlardı. Snellman döneminde yaşam mimarlarının çoğu Finlandiya'yı kendi vatanları bilen İsveçlilerdi. Adı geçen eser sayfa 28-31. 4. Herkesin ülkesini düşünmesi. Petro, kitabında bir ülkenin kalkınması ve uygarlaşması için herkesin hep birlikte ülkesini düşünerek çalışması gerektiğini belirtmiştir. Ülkelerin dağılması veya milletlerin düzgün ve dengeli bir hayat yaşaması sadece devlet için çalışan bakanlara, krallara ve milletvekillerine bağlı değildir. Bunlar her vatandaşı ilgilendiren meselelerdir. Erkek ya da bayan, yaşlı ya da genç, şehirli ya da köylü, kas gücüyle ya da beyin gücüyle çalışsın, herkes hep bu meseleleri düşünmelidir. 5. Kültür savaşı verilmesi. Petrov, kitabında Finlandiya'nın uygarlık savaşının bir kültür savaşı olduğunu belirtmiştir. Fin halkının kültürünün ışığıyla kültürsüzlüğün karanlığına karşı mücadele ettiğini yazmıştır. Adı geçen eser sayfa 52. Ona göre, Fin halkının ruhu, aydınlık bir gelecek için, ülkedeki kültür seviyesi için yapılan acımasız, ısrarlı kültür savaşının ruhudur. Adı geçen eser sayfa 61. Halkın bütün işi kültürlerinin yüksek seviyede olmasını sağlamaktır. Adı geçen eser sayfa 77. Petro, Finlandiya'da Fin sanatçılarının eserlerinin sergilendiği müzelerin açıldığını, heykel ve resim sanatının geliştiğini, yeni bir üslupla mimari şaheseri yapıların inşa edildiğini belirtmiştir. Adı geçen eser sayfa 61 ve diğerleri. Finlandiya şehirleri şimdi yeni binaların şık mimarisiyle taçlandırılıyor. Yeni evler, bankalar, tiyatrolar, müzeler, kiliseler, hatta fabrika ve itfaiye binaları bile birer sanat eseriymiş gibi inşa ediliyor. Adı geçen eser sayfa 65. 6. Çevre bilincinin gelişmesi. Petrov kitabında bataklık ve dağlık Finlandiya adeta yeniden inşa edilirken ormanlara, ağaçlara, çiçeklere önem verildiğini, yeşil bir çevre yaratılmasına çok özen gösterildiğini belirtmiştir. Fin halkı bahçeler ve parklar yaptılar, taşların üzerine verimli toprak getirip döktüler, ağaçlar, çiçekler yetiştirdiler. Finlandiyalılar şöyle diyordu, bize taşlar ve bataklıklar düştü, biz de gocunmadan onları verimli toprak haline getirdik. Adı geçen eser sayfa 64. 7. Eğitim seferberliği ile halkın aydınlatılması. Petrov kitabında Finlandiya'da eğitime büyük önem verildiğini belirtmiştir. Sınırları içinde bir tane üniversite, 51 lise, 23 yüksekokul, 8 öğretmen okulu, 7 denizcilik, 9 mali, 10 teknik, 24 çiftçilik yüksekokulu vardır. Nüfus 3 milyon. Bunlara yalnız kızların eğitim aldığı okullar dahil değildir. 15 bin nüfuslu Kuopio'da liseler, teknik yüksekokullar, körler ve sağırlar için yüksekokullar, endüstri okulu, birkaç devlet okulu, kız ve erkekler için ayrı 9 yıllık İsveç ve 7 yıllık Fin okulları vardır. Finlandiyalılar şöyle diyorlar, okul bizim en önemli varlığımızdır. Bizde ne sizdeki Ural medeniyetlerinden ne Sibir altınlarından var. Doğa nimetlerinden bizi mahrum etmiş, her şeyi kendi gücümüzle yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ellerinden gelen her şeyi yapmalarını istiyoruz. Bu yüzden fabrikalarda çeliği işler gibi okullarda gençleri işliyoruz. Her şeyi okullarımıza borçluyuz. Adı geçen eser sayfa 69, 71, 73. 8. Kadın haklarına önem verilmesi. Petrov kitabında Finlandiya'da kadınlara sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal hakların verildiğini anlatmıştır. Bir süre önce ev hanımı olan Miina Sillanpää kendisini öyle geliştiriyor ki, makale yazıyor, güçlü bir çalışan kadın hareketi oluşturuyor, bir sürü toplumsal sorunu gündeme taşıyor, memleketin siyasi yapısında önemli rol oynuyor ve milletvekili seçiliyor. Finlandiya'da sadece erkekler değil, aynı zamanda kadınlar da halk temsilcileri olarak seçilebiliyorlar. Ve onların sayesinde kimsenin umursamadığı konular bile gündeme getiriliyor. Aile, evlilik, kadınlar hakkındaki sorunlar gözden geçiriliyor. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan ama Finlandiya'da olan yasalaştırılmış kadın ticareti yasaktır. Yasal bir tane bile batakhane yoktur. Adı geçen eser sayfa 74-75. 9. Aydınların halka inerek, halka yol gösterip halkı aydınlatması. Petrov kitabında aydınların halka inerek halka yol gösterip halka aydınlatması sonunda Finlandiya'da büyük bir değişimin yaşandığını belirtmiştir. Aydın olmak, modaya uygun kıyafetler giymek veya kolalı yakalık ve modern şapka takmak demek değildir. Bu durumda siz aydın değil de küflenmiş aydın oluyorsunuz. Siz halkın aklını, halkın iradesini ve enerjisini, halkın vicdanını uyandırmak zorundasınız. Halkın fikrini uyandırmalısınız. Köylüyü, işçiyi, toplumun alt tabakalarını nasıl iyi yaşanır, nasıl iyi yaşam koşulları yaratılır diye eğitmek zorundasınız. Halka hayatın değerini anlamayı ve onu korumayı öğretin. Daha rahat, daha sağlıklı, daha uygun bir yaşam tarzı nasıl kurulur, onu öğretin. Kendilerinin ve çocuklarının sağlığını nasıl koruyacağını öğretin. Mutlu bir aile hayatı nasıl kurulur, onu öğretin. Erkeğin kadına ve kadının erkeğe nasıl davranacaklarını ve çocukların nasıl eğitileceklerini öğretin. Halkı doğruluğa, düzene, disipline alıştırın. Halka gerek davranışlarınızla, gerek konuşmalarınızla ve gerekse yaptığınız işlerle eğitmen olduğunuzu gösterin. Sizin göreviniz onları eğitmektir. Onları büyük, kültürlü hakların ailesine sokmaktır. Unutmayınız ki halkın cehaleti, kabalığı, sarhoşluğu, hastalıkları, fakirliği sizin ayıbınızdır. Adı geçen eser sayfa 81-82. Sinelman'ın aydınlar hususundaki bu değerlendirmeleri Ziya Gökalp'in aydınlar hakkındaki değerlendirmelerine çok benzemektedir. Bilindiği gibi Ziya Gökalp de aydınların halka inerek önce halkı tanımaları, sonra da halka önderlik etmeleri gerektiğini belirtmiştir. 10. Öğretmenlere önem ve görev verilmesi. Petrov, kitabında Sinelman'ın Finlandiya'nın aydınlanmasında en büyük görevi öğretmenlere verdiğini belirtmiştir. Sinelman, yaz tatillerinde farklı bölgelerden öğretmenleri bir yere toplayarak kurslar düzenlerdi. İlk yaz toplantısında Sinelman öğretmenlere şöyle seslendi. Siz arkadaşlar, çalışma koşullarınızın ne kadar ağır olduğunu biliyorum. İnsanların emeğinizi değerlendirmediği ıssız yerlerde nasıl yaşadığınızı da biliyorum. Maddi durumunuzu da anlıyorum ama ne yapabiliriz? Unutmayın, halkı uyandırmaya daha yeni başlıyoruz. Biz yeni milli eğitim ordusunun öncüleriyiz. Halkın cehaletiyle savaşırken bütün ağır yükü üzerimize almak zorundayız. İlk zamanlarda övgü ya da takdir göremeyebiliriz. Yine de fedakarlıklar yapmalıyız. Bu gereklidir, kaçınılmaz bir şeydir. Sizleri fedakarlığa davet ediyorum. Petrov, adı geçen eser sayfa 85. 11. Yeni düzenin gençlere emanet edilmesi. Petrov, kitabında Finlandiya'nın aydınlanmasını ve bu aydınlanmanın sürekliliği için gençlere görev verildiğini belirtmiştir. Sinelman ve arkadaşları Finlandiya'yı uyandırmak için bütün ümitlerini tek bir şeye bağlamışlardı. Gençleri bilinçli şekilde eğitmek. Adı geçen eser sayfa 116. 12. Köy aydınlanması. Petrov kitabında Finlandiya'daki uygarlık savaşının köylerden başlatıldığını belirtmiştir. Petrov, Finlandiyalı şair Runeberg'in şiirlerinde devletin temeli ve dayanağı olan köylünün vatandaşlık hakkına layık görüldüğünü ve şairin Saarijar Vili Paavo adlı şiirinde Fin halkının bütün olumlu özelliklerine sahip çalışkan, dürüst ve şerefli bir köylüden söz ettiğini ifade etmiştir. Adı geçen eser sayfa 31. Petrov kitabında uzun uzun Finlandiya'daki köy aydınlanmasını anlatmıştır. Burada herkesin emeği vardı. Herkes birer kültür misyoneriydi. Yorulmadan, fedakar bir şekilde çalışıyorlardı, coşkuyla. Eski kitapları satın alıyorlardı, aralarından en iyilerini seçiyorlardı. Seyyar kütüphaneler aracılığıyla bu kitapları köylere ulaştırıyorlardı. Değiş tokuş yapıyor, bir yerden başka bir yere gönderiyorlardı. Ayda 2-3 defa okuma günleri düzenliyorlardı. Daha sonra her hafta yapmaya başladılar. Hijyen ve tarımla ilgili okumalar seçiyorlardı. Böylece yüzlerce öğretmenden oluşan bir halk üniversitesinin temeli atıldı. Öğretmenler halk arasında mümkün olduğunca bütün bilimleri yayıyorlardı. En aptallarını bile mantığını çalıştırıyorlardı. Her insanda ülkenin aydınlanması için bir şeyler uyandırıyorlardı. Duygusal olaylar da yaşanıyordu. Köylüler kendilerini tedavi etmek için gelen doktora yağ, bal, yumurta, el işlemeleri ve örgüler hediye ediyorlardı. Onlardan ricaları, lütfen alın, ailelerinize götürün. Siz bize kendi bilginizi, aklınızı getiriyorsunuz, bizimle ilgileniyorsunuz. Müsaade edin, biz de elimizden geldiği kadar size teşekkür edelim. Bunlar sizlerin bize verdiği güzelliklerin karşısında az bile kalır. Durmadan, yorulmadan yoluna devam eden Halk Üniversitesi'nin 25. yıl dönümünde Sinelman'ın memleketi Kuopio'da büyük bayram yapıldı. Adı geçen eser sayfa 124 ila 126. 13. Silaha değil, sabana önem verilmesi. Petrov kitabında Finlandiya mucizesini yaratanların tarihin geçmiş dönemlerindeki fetihçi, cengaver liderlere ve komutanlara özenerek sınır genişletme arzusuyla halklarını asker olarak oradan oraya koşturmadıklarını, bunun yerine sınırları belli ülkelerinde tarımla uğraşarak çalışıp üretmeyi tercih ettiklerini belirtmiştir. Yabancı toprakları fethediyorlar, yağmalıyorlar ama o toprakları işlemiyorlar. Kocaman devletler oluşuyor fakat oradaki halklar sefalet, açlık içinde yaşıyor. Devletlerinin sınırlarını daha da genişletmek istiyorlar ama elde ettikleri sınırlarda halkın aklını, bilgisini, vicdanını genişletmiyorlar. Bizim küçük Suomi, Finlandiya, büyük olamaz. Zaten sınırları geniş olan büyük Suomi istemiyorum. Ben onun için çok çok büyük vatandaşlar istiyorum. Suomi halkının binlercesinden gelişmiş, eğitilmiş, dürüst ve iyi niyetli olmasını istiyorum. Adı geçen eser sayfa 157. 14. Hastalıklarla mücadele edilmesi. Petrov, kitabında bir zamanlar bataklık ve mikrop yuvası durumundaki Finlandiya'nın kısa sürede sağlıklı ve yaşanılır bir ülke haline getirildiğini anlatmıştır. Kuyuların yanından kirli atıklar geçer ve suyun kirlenmesine yol açarmış. Bu yüzden tifonun ardı arkası kesilmezmiş. Çocuklar sürekli dizenteri, difteri, kızıl, çiçek hastalıkları ile boğuşurmuş. Binlerce çocuk ölümden kurtulamazmış. Bütün nüfus hastaymış. Herkes kötü beslenir ve adım adım ölüme sürüklenirmiş. Adı geçen eser sayfa 175. Hükümet, kaza idareleri ve belediyeler, gönüllü uzman hekimleri, göz kulak, çocuk ve kadın hastalıkları uzmanlarından oluşan ekipler yaratıldı. Bu ekipler durmadan bölgeleri geziyor ve insanları tedavi ediyorlardı. Gözlere, dişlere, kulaklara, çocuk ve kadın sağlığına gösterilmesi gereken önemden bahsediyorlardı. Çocuk ölümlerinin sayısı azaldı, havaleler azaldı, birçok yerdeki halk böyle bir hastalığın varlığını bile unuttu. Kadınlar daha sağlıklı olmaya başladılar, doğumlar arttı, yeni doğan bebekler sağlıklı ve kiloluydular. Adı geçen eser sayfa 179-180. 15. Akıl, bilim ve sanata önem vermesi. Petrov, kitabında Finlandiya mucizesini yaratan Snellman ve arkadaşlarının akıl, bilim ve sanata büyük önem verdiklerini belirtmiştir. Bilgi olmadan, bilgi açlığı duymadan, öğrenme isteği olmadan ne bilim ne de bilim adamları olur. Aynı şekilde sanat olmadan, sanat ruhu olmadan, güzellik ihtiyacı olmadan sanat olmaz. Önce bilimsellik, sonra bilim. Önce sanatsallık, sonra sanat. Bilimsellik ve sanatsallık bilgiye ve güzelliğe duyulan ihtiyaçtır. Bu temeldir. Bilim ve sanatsa bilimselliğin ve sanatsallığın temelinde açan çiçeklerdir. Adı geçen eser sayfa 190. Atatürk, Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı okuduğunda bir zamanlar yokluk ve yoksulluk içindeki Finlandiya'da yapılanların, şimdi yokluk ve yoksulluk içindeki Türkiye'de yapılanlara çok benzediğini görmüş ve heyecanlanmıştır. Atatürk bu kitabı okuduğunda 1928, devrimlerini hayata geçirmeye çoktan başlamıştı bile. Bu nedenle kafasının bir köşesinde şu düşünceler uyanmış olmalıdır. Bizim idealistlerimiz Finlandiya'dan 2 kez daha büyük, Finlandiya'dan 100 kez daha geri, üstelik savaş yorgunu, orta çağda yaşayan, okur yazarı yok denecek kadar az, hastalıklarla boğuşan, sanayisi, tarımı, ekonomisi gelişmemiş ve dışa bağımlı, bilim, sanat, kültür alanında çok geri kalmış, üstelik bir kısım insanları ilerlemeye dirençli bir Türkiye'yi uyandırmak, aydınlatmak, düze çıkartmak için yokluk içinde çırpınıyorlar. Demir yolcular dağları deliyor, ırmakları aşıyorlar. Doktorlar, öğretmenler, fen memurları, tarımcılar bir gün bile dinlenmeden köy köy geziyorlar. Salgın hastalıklarla, bataklıklarla, bilgisizliklerle buluşuyorlar, boğuşuyorlar. Kışlalar yurttaş yetiştirmeye çabalıyor, bütün ülke arı kovanı gibi. Turgut Özakman, Cumhuriyet Türk Mucizesi, 2. kitap, 22. basım, Ankara, 2010, sayfa 294. Atatürk'ün Türkiye'yi anlatmak için geliştirdiği akıllı projelerin birçoğu, Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabında Snellman'ın Finlandiya'da düşünceden uygulamaya geçirdiği projelere benzemektedir. Örneğin, Atatürk'ün Türk Ulus Devlet, Millet Projesi, Halk Evleri Projesi, İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi, Kadın Hakları Projesi, Örnek Çiftlikler Projesi, Modern Ankara Projesi, Köy Eğitmenleri Projesi, Sağlık Projesi, Demiryolu Projesi, Tarih ve Dil Tezleri Projesi, Musiki ve Sanat Projesi gibi birçok akıllı projesi bunlardan birkaçıdır. Atatürk, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitaptaki Sinelman karakterinde bir bakıma kendini bulmuştur. Yokluk ve yoksulluk içindeki Finlandiya'yı toplumsal bir aydınlanma hareketiyle kurtaran Sinelman gibi, Atatürk de yokluk ve yoksulluk içindeki Türkiye'yi toplumsal bir aydınlanma hareketiyle kurtarmıştır. Nitekim Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitaba bir son söz yazan Pekka Kauppala, Marina Vitruksnovskaya, Sinelman, Atatürk özdeşliğini şöyle ifade etmiştir. Beyaz Zambakların esas karakteri Sinelman, gerçek Yuhanna Sinelman'a benzemiyor mu veya bu Petrov'un kendisidir veya belki de Kemal Atatürk'tür. Petrov, Sinelman'ın öldükten sonra da Fin halkı tarafından hiç unutulmadığını belirtmiştir. Petrov, adı geçen eser sayfa 228. Fin halkı asla unutmadı, unutmaz ve minnettarlığını her fırsatta gösterir. Birçok neslin hafızasında Sinelman'ın hayali hala yaşamaya devam ediyor. Fin devleti için tek bir Fin milletini aynı çatı altında toplamak ve kültürünü korumak için savaşan savaşçı olarak Sinelman'ın heykeli Fin Devlet Bankası'nın önünde duruyor. Bu banka, Johan Wilhelm Sinelman'ın yarattığı ülkenin bağımsızlık sembollerinden biridir. Adı geçen eser sayfa 41-42. Sizler de takdir edersiniz ki bu cümlelerde anlatılan Sinelman karakteri her şeyiyle Atatürk'e benzemektedir. Atatürk, kitaptan öylesine derinden etkilenmiştir ki, kitaptaki bazı sözleri kısmen değiştirerek kullanmıştır. Örneğin Atatürk, kitapta geçen sağlam ruh, sağlam vücutta bulunur. Adı geçen eser sayfa 115 sözünü, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur biçiminde değiştirerek kullanmıştır. Yine kitapta geçen, bizler Alman, Fransız ya da İngilizlerden 2, 3, 10 kat daha fazla çalışmalıyız, onlara yetişmeliyiz ve onları geçmeliyiz biçimindeki cümle Atatürk'te, muasır medeniyetler düzeyine ulaşmalı, hatta o düzeyi aşmalıyız biçiminde karşılık bulmuştur. Atatürk, 1930'da yazdığı Afet İnan'a dikte ettirdiği Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında kadınlara siyasi haklar verilmesinden söz ederken, Finlandiya'nın bu konuda öncü ülkelerden biri olduğunu şöyle ifade etmiştir. Finlandiya'da 1906'dan beri 24 yaşında bulunan erkek ve kadın bütün Finlandiyalılar seçmek hakkına sahiptirler. Finlandiya kadınları siyasi hayata pek etkin bir şekilde katılmaktadırlar. 1908'de mecliste 25 kadın üye vardı. Mustafa Kemal Atatürk Medeni Bilgiler 2. Baskı, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 2010 sayfa 129. Afet İnan'dan günümüz Türkçesine çevrilen Neriman Aydın. Atatürk ayrıca Danimarka, Norveç, İngiltere, Amerika, İsveç, Almanya, Avusturya, Polonya ve Çekoslovakya gibi ülkelerde de kadınların seçme ve seçilme hakkının olduğunu belirtmiştir. Bakınız Atatürk adı geçen eser sayfa 129-130. Petrov'un kitabında Finlandiya'yı aydınlatan yaşam mimarları Atatürk'te kültür ordusu biçimini almıştır. Atatürk bir kültür ordusu yaratarak bununla Türk ordusunu dar kafalı bilgisizlerin elinden kurtarmak istemiştir. Akarsu, adı geçen eser sayfa 143-232. Çok daha ilginci, Atatürk'ün Türk devrimini hayata geçirirken yararlandığı Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitapta, Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çağrıştıran şaşırtıcı bazı işaretler vardır. Örneğin, kitabın ana karakteri olan ve Finlandiya'yı aydınlatan J.V. Snellman, 1881 yılında ölmüştür. Petrov, adı geçen eser sayfa 41. Bilindiği gibi Türkiye'yi aydınlatacak Mustafa Kemal Atatürk bu tarihte doğmuştur. Ayrıca Petrov bu kitabı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında yazıp bitirmiştir. Adı geçen eser sayfa 20. Aslına bakılacak olursa Türk devrimi Fransız aydınlanmasından çok Fin aydınlanmasından esinlenmiştir dersek abartmış olmayız. Finlandiya'nın olağanüstü aydınlanmasını en güzel ve gerçekçi biçimde anlatan kitap, Gregory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitabıdır. Türkiye'nin olağanüstü aydınlanmasının en güzel gerçekçi biçimde anlatan kitapsa, Turgut Özakman'ın Cumhuriyet Türk Mucizesi 2 cilt adlı kitabıdır. 5. ayrımın sonu, sayfa 82.